Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırk Ambar programımızda iki konuyu değerlendireceğiz. Bunlardan ilki Türkistan'daki Çin komünizmi, Hindistan'da Modi ırkçılığı ve İdlib'de Rus emperyalizmi olacak. Yani Müslümanların bu zalim uygulamalar, bu ağır uygulamalar altında inlemelerini, durumlarını konuşacağız. Biraz onların dertleriyle dertleneceğiz. Bu durumda Müslüman ya da Müslüman olduğunu iddia eden yöneticiler ne yapıyorlar? Bunu konuşacağız. Biraz bunu hatırlayacağız programımızın ilk bölümünde. Yani programın ilk bölümünde Uygur Türkleri, Hindistan'daki Müslümanlar ve İdlib'deki Müslüman Arapları konuşmuş olacağız. Programımızın ikinci bölümünde de geçmiş haftalarda yine gündeme aldığımız Ergün Bey'in de yazdığı bir konu vardı. Harari'nin kitabından yola çıkarak bunu konuşmuştuk. Şimdi de yine bu konuyu tekrar hocam yazdınız. Tanrı insandan insan tanrıya, Paulus, Nietzsche ve Harari.
Evet.
Bunu konuşacağız yine. Nasıl bu Tanrı inanışının, Tanrı mefhumunun insan bilincine, modern zamanlarda insan bilincine indirgendiğini ve hatta oradan da atıldığını, bunun yerine insanın bizatihi kendisinin konduğunu söylüyorsunuz Ergün Hocam. Bunu konuşacağız programımızın ikinci bölümünde de. Hocam, yani gün geçmiyor ki Müslümanların yaşadığı coğrafyalardan, ülkelerden haberler gelmesin. Gerek azınlık olarak bulundukları, gerek asli unsur oldukları topraklarda, vatanlarında Müslümanlara her geçen gün yapılan zulümler, onların savaşın bir unsuru olması, kendileriyle savaşılması, ellerinde silah olmadığı halde düşman muamelesi görmesi Müslümanların, artık alışık olduğumuz haberler, manzaralar. Bu manada da Müslümanlar bütün dünyada ya kamplara tıkılıyorlar ya üzerlerine bombalar yağdırılıyor, dışlanıyorlar, ötekileştiriyorlar. İşte çok farkında olmasak da özellikle Çinlilerin çok ince bir siyasetle onları kuşatmaları, hatta buna ses çıkaracak ülkeleri bir şekilde ticari anlaşmalarla susturmaları, kuşatmaları, evet, sebebiyle Türkistan Müslümanları, Uygur Türkleri çok seslerini duyuramıyorlar. Çin komünizminin kamplarında bir asimilasyon politikası uygulanıyor çok vahşi, evet, bir şekilde. Bu var. Evet. Yine Hindistan'da Jammu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldı. Yaklaşık 200 bin kişi kamplara taşındı. Yeni yurttaşlık yasası çıkarıldı ve milyonlarca Müslüman vatandaşlıktan atıldı. Ve bu yeni, yani bu durumda bu Modi, Başbakan Modi de bizatihi yine İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suudi Arabistan'ın silahlarını alıyor. Onlarla işbirliği yapıyor ne yazık ki. Bir taraftan Müslümanlara eziyet ediliyor. Bir taraftan da yine Müslüman diktatörlerle işbirliği yapılarak bu yapılıyor. Ve İdlib yine, evet, Orta Doğu'nun yetim şehri oldu adeta İdlib. Bir taraftan Rus güçleri, bir taraftan da Esed rejimi el ele verdi. Siz gittiniz daha önce, yazdınız da, yani şu an orada bir çamur deryası, evet, yakın zamanda giden arkadaşlarımız da anlatıyor. İşte çadırlarda bu soğukta verilen bir hayat mücadelesi var. Yani üç coğrafyayı seçtik. Üçünde de Müslümanlar böyle zulme uğruyorlar. Ve bunların yöneticileri ya da bunlara, evet, vesile olan yöneticiler var. Neler söylemek istersiniz hocam? Yani bu, siz yazdınız ama ben böyle bir, evet, özet geçtim. Evet,
çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Hakikaten bu vakalar Müslümanların dünya üzerinde yaşadığı büyük bir çaresizliği anlatıyor. Bu çaresizlik hem Uzak Asya'da, işte Türkistan örneğinde karşımıza çıkıyor. Yani tek bir parti hakimiyeti var Çin'de. Komünist Parti var. Komünist Parti her zaman belli ideolojilerle insanları zorla değiştirmeye, asimilasyona uğratma çabasında olan, kampları adeta insanı değiştiren bir teknoloji üssü olarak kullanan, yani böyle bir politikayı güdüyor yani bugün Çin. Komünizmin ruhunda da bu var zaten. Bunu daha önce Rusya'da da yaptı bunlar.
Bulgaristan'da soydaşlarımıza yaptılar.
Tabii, Bulgaristan Türklerine de yaptılar benzer şeyi. Kafkasya'da da bir sürü Müslümanlara, bir sürü Türklere orada Sibirya'ya gönderilen sürgünler vesaire. Milyonlarca insan katledildi.
Tatarlara, Ahıska tabii, Türklerine.
Yani bunları hep gördük ama Rusya onlardan çıktı. Sovyetler Birliği çöktü ama maalesef Çin hep böyle yok zenginlik, yok teknoloji, yok gelişmişlik diye gözümüze sokmaya çalışılan, kalkınma yönü merkeze alınan bir Çin var. Ama bir de gösterilmeyen, üstü örtülen, insanların hakkı çiğnenen, dini özgürlükleri yok sayılan, insanlara zorla oruç bozdurulan, çocuklar ve aileleri bir zorla birbirinden ayıran, bunları toplayıp kampta adeta bir ağacı, bir nesneyi, bir maddeyi dönüştürüp kendine göre bir şey üretmek gibi insanlara da bunları uygulayan korkunç bir zulümle karşı karşıyayız. Çin'de yapılan bu. Öte yandan Uzak Asya yanında mesela Çin'e geliyoruz. Çin'de de Hindistan'a geliyoruz. Hindistan'da da son dönemde Modi dediğimiz aslında anti-Siyonist olan uzun süre antisemitik görüşleri nedeniyle Avrupa ve Amerika tarafında da hoş karşılanmayan bir adamdı. Ama bu adam sonra Hindistan milliyetçilik duygusunu daha da kışkırttı, ırkçılık düzeyine çıkardı. Öte yandan gitti, İsrail'le anlaştı. Şu an silahlarının önemli bir kısmını İsrail'den alıyor. Ve bu tutumu nedeniyle de artık o geçmişte Siyonizm eleştirisinden dolayı onu dışlayan Amerika, Avrupa'da bu o tutumundan vazgeçti. Yani milliyetçilik, ırkçılık eğer İsrail'e, eğer Yahudilere, eğer Avrupalılara karışmıyorsa o milliyetçilik, o ırkçılık hiç de tehlikeli görülmüyor. Bu Müslümanlara yöneliyorsa, onları yok ediyorsa, çünkü bu ırkçılıkta ciddi bir biçimde kendi ırkında olmayan insanları lekeli, kötü olarak görüyor. Kendi ırklarını en üstün ırk olarak görüyorlar. Diğerlerinin bunları bozduğunu düşünüyorlar. Bu kültür, sadece ırk derken burada kültürel ırkçılığı da kastediyoruz. Aslında köken olarak Hintliler, Hindistan'daki Hindu dinini benimseyenler de İslam'ı benimseyenler aynı ırktan geliyor. Müslümanlar inançları nedeniyle, yani kültürel kimlikleri nedeniyle burada büyük bir dışlanmayla, asimilasyonla yüz yüze kalıyorlar. Ve Avrupa'nın hep üzerine titreyerek reddettiği ırkçılık düşüncesi dünyanın başka bir coğrafyasında Müslümanlara yönelik olarak tezahür ediyor. Korkunç olan bu ve bunu yapan aktör de, kişi de kırmızı halılar ayaklarına serilerek karşılanıyor. Bu korkunç bir şey. Üçüncü olarak bizi daha çok ırkçılık yanında, komünizm yanında bu defa emperyalizmde Müslümanların nasıl ezildiğini gösteren bir örnek var. İdlib burnumuzun dibinde, hakikaten birkaç defa da gittim. Milyonlarca Müslüman Halep'ten, Şam'dan, diğer bölgelerden, Esed rejiminin katliamlarından dolayı oraya gelmiş, yerleşmiş. Artı İdlib'in merkezinde çok güzel evleri olan insanlar da Akdeniz'den atılan füzeler nedeniyle evleri başlarına yıkıldığından dolayı tekrar bunu yaşamamak için oradan çıkmışlar. O dağlarda, yamaçlarda, çaylarda, taşların üzerinde, çamurların içinde çadırlarla yaşamaya çalışıyorlar, tutunmaya çalışıyorlar. Ama yani adamlar bu sefalet içinde bile yaşamaya tahammülleri yok. Saldırıyorlar, seni yok ediyorlar. Bu halde bile tehlikeli görüyorlar yani. Bu hakikaten insanı çok üzen bir şey. İnsan keşke diyor oraya gidip gezmeseydi, görmeseydi yani. Çünkü o bir hissiyat açısından yakınlık oluşturuyor ve bunları yaşandığını görünce üzülüyor insan çok. Ve sonuçta şunu görüyoruz. İslam dünyasında Müslümanlara yönelen, komünizmden gelen, emperyalizmden gelen, ırkçılıktan gelen çok şiddetli müdahaleler var. Müslümanlar bu müdahaleleri işte kimi kez savaş ortamıyla, kimi kez kamp ortamıyla, kimi kez çamurlu ortamlarla, kimi kez başka biçimde yaşıyorlar. Bahsettiğiniz özellik bölgesi artık Keşmir özellik bölgesi, Hindistan topraklarında Keşmirliler var. Özerkliği var. Müslümanlar yaşıyordu. Ona son veriyorlar. Bir de o insanları yurttaşlık yasası çıkararak yurttaşlıktan atıyorlar. Yurttaşlıktan atınca ne oluyor o insanlar? Yurtsuz hale geliyorlar. Yersiz yurtsuz varlıklar. Yani böyle korkunç bir şey. Şimdi Birleşmiş Milletler'in ilgili birimleri var. Değil mi? Ondan sonra dünyada bir sürü kurumlar var bu ırkçılığa karşı ciddi anlamda mücadele eden, göçmenlere yardımcı olmaya çalışan. Ondan sonra bu dünyanın işte düzeninin daha adil yaşaması için çaba içinde olanlar var. Bunlar bu gelişmelere karşı nasıl bir tepki ortaya koyuyorlar? Hakkını yememek lazım. Türkmenistan'da Batı kamuoyu çok ciddi bir tepki ortaya koydu. Yani biz Türkiye'de bile maalesef orada bizim soydaşlarımıza, dindaşlarımıza yaşatılan katliamları BBC üzerinden öğreniyoruz. Washington Post üzerinden öğreniyoruz. Bu da çok acı verici bir şey. Efendim Amerikalılar, Avrupalılar çıkarları için yapıyorlar. Yapsınlar. Onun çıkarları için yapması oradaki zulümün olmadığı anlamına geliyor mu? Onlar o niyetle yapar ama biz de kendi kardeşlerimize yapılan bu zulmü görüyoruz. Ve dünya görüyor ve biz de onların acısını paylaşıyoruz. Elimizde bir şey geliyorsa elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Türkiye bu konuda hükümet olarak da tepkisini koymalıydı. Koymadı. Hükümetin bir takım anlaşmaları var. Çin devletiyle ekonomik olarak anlaşmaları var. Bu anlaşmalarının var olması bu insan haklarının çiğnenmesi konusunda tepkisiz kalmamızı gerektirmez. Biz bu konuda hep Avrupa'yı, Amerika'yı eleştiriyoruz. Bakın doğrudan bunun Türklere yapılan bir şey. Türkmenistan'daki insanlar Türklerden oluşuyor. Onlara yapılan bir zulüm yani bu. Ama Hindistan'da tabii bu görünmüyor Batı kamuoyu tarafından maalesef. İdlib'de yaşananlar, Türkiye bu konuda daha bir sesini duyurmaya çalıştı. Türkiye'nin her şeye de gücü yetmiyor devlet olarak. Anlıyoruz, buna bir şey demiyoruz. Ama biz Müslüman olarak kardeşim inancımız şudur. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın ayağına diken battığı zaman bir Müslüman da ondan bir acı hissetmeli. Ortak bir vicdanımız olmalı. Bunlar olurken İslam dünyasındaki iktidarlar,
yöneticiler, kurumlar,
Arap Ligi, İslam Konferansı Teşkilatı.
Hocam özellikle bunlar ne yapıyor peki? Suudlular, Suudi Arabistan bir şey. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni biz bu son yıllardaki karşı mahallede diyeyim yani o ötekilerin içinde çokça görmeye başladık. Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni işte burada siz de kaydetmişsiniz. Diyorsunuz ki hani bu Modi hem Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve işte İsrail'den hem silah alıyor ve bunlar da destek veriyorlar.
Evet.
Bu nasıl
anlaşma
bir
anlaşma yapılmış? Yani evet. Çin mesela 57 ülkeyle anlaşma yapmış.
Orta Doğu'da ki biz hocam bu hareketleri yani o işte nasyonel sosyalist hareketleri ya yani Mısır'ın başına evet. geçen devlet başkanlarına işte Nasır olsun işte hı hı. sonraki Hüsnü Mübarek olsun işte kralları evet. yani böyle İsrail'le alenen ilişki kuran onunla işbirliği yapan şeyler olarak tanımadık yani genellikle bir evet. İsrail karşıtlığı üzerine kuruluydu o evet. Diktatör liderleri Arap evet. dünyasının evet. ama özellikle Suudluların ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le doğrudan ve Müslüman halklara karşı çoğu zaman işbirliği içinde olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl açıklarsınız?
Bu hakikaten çok yeni bir durum, çok farklı bir durum ve çok acı bir durum. Birleşik Arap Emirati'nin ve Suudi Arabistan'ın liderlerinin kalkıp İsrail'le çeşitli anlaşmalar yapıp İslam dünyasındaki bu meseleler konusunda yine duyarsız kalması, Çin'le anlaşmalar yapması, bu çok acı verici bir şey. Bunu hep ben söylüyorum, yani bu baştakiler bunu yaptığı zaman o ülkelerde huzurun olmasının imkanı yok. O ülkede insanlar, bunları görenler, bu acıyı hissedenler terörize oluyorlar, isyancı oluyorlar, ondan sonra başka şeylere yöneliyorlar. Ondan dolayı da bu yerel liderler ve rejimleri oturmuyor bir türlü. Halkları huzur bulmuyor bir türlü. Huzursuzluk, çatışma, kaos Orta Doğu'da bugün devam ediyor bakın. Yani Irak'ta yaşananlar, Lübnan'da yaşananlar değil mi?
Evet.
Cezayir'de yaşananlar, Libya'da yaşananlar ortada. Bunun en büyük nedenleri arasında da budur. Liderlerin kendi halklarının gerçekliğini görerek, kabul ederek onların temsil eden yönetimler kurmamaları. Aynı zamanda kendi coğrafyalarını emperyalizme karşı koruyucu bir bekçilik rolünü oynayamamaları. Bak artık Osmanlı'nın İslam dünyasındaki en büyük meşruiyet temellerinden birisi şudur. Avrupalıların ve sömürgeci güçlerin İslam dünyasını talan etmesine engelleyen bir bekçilik rolü vardı Osmanlı'nın.
Evet.
Kefi kefine Osmanlı'ya itaat etmiyorlardı yani. En önemli dünyevi maddi yönü buydu. Osmanlı onların yağmalanmasını engelliyordu. Onlar da Osmanlı'nın bu üstlendiği evrensel bekçilik rolü için, güvenlik rolü için ona itaat ediyorlardı. Ama maalesef bugün Osmanlı yıkıldıktan sonra zaten bunu hiç yerine getiremiyorlar. Bizim coğrafyamızın talan edilmesine, bombaların yağılmasına, Rusya bombaları kendi bizim coğrafyada yani deniyor. Bir sürü yeni silahları burada denedi. Bombaları burada atıyor. Amerika, Irak'ta daha yeni geçen mesela Hizbullah'ın merkezine, Haçlı Şabi'nin yerlerine, Haçlı Şabi de bir katliam örgütüdür. Ama bu katliam örgütünü cezalandıracaksak, kardeşim biz cezalandıralım coğrafya olarak.
Onlar insansız hava uçaklarıyla geldiler, tabii, bombaladılar ve gittiler.
Tabii. Dolayısıyla bu coğrafyayla istediği gibi bombalıyorlar, kaynaklarını talan ediyorlar. Bu devletlerin hiçbirisi, açık söyleyeyim, bir İran kendi topraklarını, dış politikalarında büyük rezillikler var. Ama en azından kendi topraklarında kendi bekçiliğini yapıyor. Bir de Türkiye bunu yapıyor. Yani Türkiye'de bu iç ciddi gerginlikler yaşamasının bir nedeni de bu dış müdahalelere karşı daha dik durması. Artık bundan sonra ben daha bağımsız duracağım demesi değil mi?
Evet.
Bu iradeyi ortaya koyacak cesareti göstermesidir.
Evet. Hocam sizin yazınızın sonunda da diyorsunuz ki bu ırkçı mühendislik projelerine karşı yapacağımız basit ama etkili bir yöntem var.
Evet.
Bunların mallarını almayalım diyorsunuz. Bu emperyalist proje sahiplerinin mallarını almayın diyorsunuz.
Yani bunların en yani çok korkacağı şey o. Liderler güçlü olabilir. Güç onların elinde olabilir. Ama bizim gücümüz de şudur. Tükettiğimiz mallar ve verdiğimiz oy. İki gücümüz var halk olarak. Bir, seçim sandığına gidip oy vermek. İkincisi, yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz markalar. Kapitalizme karşı en büyük mücadele, yani bu Çin kapitalizmi, şu an Çin komünizmine karşı, yani ürettiği mallar, metalar, bunlara karşı tavır geliştirmek. Ben bunu açık söylüyorum. Şu andan itibaren ben hiçbir Çin malını almayacağım. Yani bunun şeyi ne olursa olsun hiç umurumda değil. Çin devletinin büyüklüğü, şuyu buyu, Türkiye'nin içine bile sızan gücü, uzanan eli. Cehennemin dibine gitsin o eli de, o uzanan nüfuzu da. Ama ben Çin mallarını, o Türkistanlı kardeşlerimin yaşadıklarından dolayı Çin mallarını almayacağım bundan sonra. Ne bir içeceğini, ne bir yiyeceğini, ne bir giyeceğini, ne bir arabasını. Hiçbir şeyini almayacağım. Bizim de bu duyarlılık içinde olmamız gerekir. Fazla değil.
Zaten doğrudan satılan Çin malından ziyade Çin'de üretiliyor. Çin'de bir üretim üssü. Şimdi dolayısıyla Çin'de üretim yapan markalara da bakmak lazım. Dönüp bakmak lazım.
Orada ciddi bir zorluk yaşıyoruz yani. Büyük bir paradoks yaşıyoruz dediğin gibi. Farklı bir şey var burada. Bir anlaşma, bir durum var. O zaman bu işin altından kalkmak daha zorlaşıyor. Yani Siyonist malları boykot edebiliyorsun. Somut şeyleri var.
Marka değerleri var.
Değil mi?
Evet.
Ama Çin'de dediğin gibi çok dolaylı bir üretim ilişki var. Dolaylı üretim ilişkisine evet. Üretilen mallara orada tavır koymak zor bir şey yani.
Ama o bile ama bir hassasiyet olabilir.
Evet.
Marka başka bir ülkenin markası olur ama.
Soracağız. Yani
Çin
kardeşim,
üretim yeri olarak Çin'i kullanıyor.
Aldığın bir şeyi kardeşim sen malların nerede üretiliyor burada. Ya kardeşim kusura bakma ben artık Çin'de üretileni almayacağım bundan sonra. Biraz bir tepki göstermek gerekiyor. Belli bir döneme kadar en azından. Bunu hissetmesi lazım Çin'in. Ne kadar hisseder ne kadar hissetmez. Ayrı bir şey. Ama parası var diye, polisi var diye, bilgisi var diye, teknolojisi var diye Allah'lık taslama hakkına sahip değil. İnsanların hayatını sıfırdan değiştirme kudreti sadece Allah'a aittir. Bunu yeryüzüne yapmaya çalışan herkes tanrılık taslıyor yani. Biraz sonra onu konuşacağız.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Programımızın bu bölümündeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkistan'da Çin komünizmi altında, Hindistan'da yine Başbakan Modi'nin ırkçılığı altında, İdlib'de de Rusların ve rejim, Esed rejiminin altında inleyen Müslümanları konuştuk. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Yani en son çıkan, evet özellikle bunlara yardım eden yöneticilere buğz ediyoruz. Allah onları ıslah etsin. Ama en nihayetinde de bizim yapacağımız birey Müslüman olarak, tekil Müslümanlar olarak herhalde hocamın da söylediği gibi bu boykot çağrısına uymak olacak. Şimdi kısa bir ara vereceğiz efendim programımıza, kırk ambarımıza. Ardından da yine Tanrı insandan insan Tanrı'ya Paulus, Nietzsche ve Harari'yi konuşacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkan Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Ergün Bey'in 29 Aralık tarihinde Yeni Şafak'ta kaleme aldığı bir yazıyı konuşacağız, müzakere edeceğiz. Bu Tanrı insandan insan Tanrı'ya Paulus, Nietzsche ve Harari başlığını taşıyor. Kırk Ambar programını takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Bu Harari'nin Homedeus kitabını daha önce biz bir değerlendirdik burada. Evet, galiba iki evet. Hafta ya da üç hafta oldu. Yine bunu konuşacağız. Aslında yani Harari'nin bu Homedeus yani insan tanrı anlayışına nereden geldi Batı? Evet, evet. Biraz onu konuşacağız bugün. Evet. Aslında hocam bu antropomorfik yani insan tanrı ya da insan görünümlü bir kısmı hani insan görünümlü bu tanrı anlayışına biz Yunan mitolojisinde rastlıyoruz değil mi? Hani onlar böyle yarı insan yarı tanrı insanlara ait bir takım özellikleri hani sergiledikleri doğru. Hikaye ediliyor. İnsanlar gibi kızıyorlar, evreniyorlar, doğuruyorlar, savaşıyorlar, sürgüne gönderiyorlar birbirlerini falan. Bu mitolojide var. Sonra siz diyorsunuz ki hocam bu Grek düşüncesinin Helenizm üzerinden geliştirdiği bu tarz.
Bunu biraz açalım. Bu önemli.
Ben soracağım hocam.
Şimdi
buradan hocam kısa bir hikaye edelim. Tek tek soracağım hepsini. Bu Grek düşüncesinin Helenizm üzerinden geliştirdiği bir sentezdi. Bir tanrı inanışıydı. Bunu Hristiyanlar aldılar.
Evet.
Hazreti İsa'yı da bu forma soktular.
Aynen öyle.
Sonra modern zamanlarda da aslında tanrı fikrinin tamamen insan bilincinin bir icadı olduğu inanışı yaygınlaştı.
Aynen.
Sonra insan kendini tanrılaştırmaya başladı değil mi hocam?
Çok doğru.
Şimdi
çok
hocam doğru. Bu Grek düşüncesindeki yani bu Yunan mitolojisindeki bu yarı tanrı insan anlayışı nasıl doğdu? Yani yine insan bilinciyle bir oynama, insanın bir hadsizleşmesi, vahiy ile bağının kopması bu nereden çıktı hocam?
Yani bu tabii yine bir deformasyonu anlatıyor aslında. Yani Allah inancının deformasyonudur bu. Bu deformasyon bu Grek tanrılarında çok etkili bir biçimde anlatılıyor. İnsanlara indirgeniyor. Hani bugün de ateistler veya agnostikler veya daha çok ateistler yapıyor. Aa, kaldırımda Tanrı geçiyormuş, selam verdim falan. Veya ya bu Tanrı da bu iyi bir proje değil, insanı falan yaratmakla, bu iyi bir ilahiyatçı birisi diyor bir arkadaş. Ankara ilahiyatta ismini söylemeyelim. Bu insanı yaratmak Tanrı'nın iyi bir projesi değil. Tanrı bu projeyi tahmin etmedi. Ya bunlar tamamıyla Tanrı'yı bir insan zaviyesine indirgemektir zaten. Grek'le başlayan bir şeydir bu.
Evet.
Bu ezeli ve ebedi olan, evrensel, kadim, tevhid inancının temelinde olan Tanrı inancı değildir. Greklerdeki bu inanç belki de Tanrı düşüncesinin ilk tarifatını anlatan bir şeydir. O nedenle Promete bir bakıyorsun, işte efendim ışığı almış, ateşi almış,
ateşi çalmış getirmiş
diye bir defa hırsızlıkla, çalmayla itham ediyorlar. Prometheus da Avrupa'da çok sevilir, Batı'da çok sevilir. Marx ona yüceltmelerde bulunuyor.
Yani bilimin temeli tabii, bu manada bir hırsızlığa dayanıyor.
Bir hırsızlığa dayandırılıyor. Işığın temeli bir hırsızlığa dayandırılıyor. Tanrı bir hırsızlık olarak imgeleniyor. Yine insanla Tanrı ilişkisi çatışma temelinde ele alıyor. Prometheus.
Çatışma ve intikam hocam.
Tabii çatışma, intikam, bir çatışma var.
Pandora'nın hocam. Kutusu işte oradan da icat ediliyor.
Bütün bunlara baktığımızda bu bir kültürü anlatıyor. Yani Greklerin özellikle bozulmuş Tanrı inançlıca gelen, daha sonra Helenizmle, Hristiyanlıkla bütünleşen o işte İskenderiye çevresi, Antakya çevresi vesaire, Doğu Akdeniz, o bölgeye baktığımız zaman Helenizm çok güçlü bir felsefe olarak var ve o felsefe Pavlus'tan Hristiyanlığın Tanrı inancını üretiyor. Pavlus Tarsus'udur zaten.
Evet.
Ama ondan sonra Roma'da ölüyor, orada gömülü olduğu söyleniyor. Pavlus da kendi peygamber gibi görüyor ve Hazreti İsa'yı da Allah olarak, Rab olarak bunlar tanımlıyorlar. Kur'an'da da zaten bunu Allah reddediyor ya. Ona
Firavun diyor ki,
oğlu dediler.
Evet.
Bunu reddediyor Allah.
Evet.
Bu büyük bir cehalettir diyor. Ama onlar hakikaten Pavlus bu Helenizm kültüründen etkilenerek Hazreti İsa'yı Tanrı'nın bedenleşmiş hali olarak tanımladı. Tanrı bir ruh, saf ruh, kendine Hazreti İsa'nın formuyla ortaya koyarak bedenleştirdi. Böyle bir inanç var. Dolayısıyla orada Tanrı insan anlayışı, Hristiyanlık budur. İznik Konsili'nde de bunu 4. yüzyılda bir sistematik bir şeye bağladılar. Bir uzlaşmaya bağladılar. Kiliseyi ve Roma'yı bu temel dini düşünce çerçevesinde korumak istediler. Bunun üzerine artık itiraf yapmayalım. Allah anlayışımız, Tanrı anlayışımız budur dediler. Bu Hristiyanlığın ciddi manada aslında tarifatını anlatan, tevhidden uzaklaşan bir yönünü anlatıyor yine. Ve Allah'ı haşa bir insanın kendisiyle mukayese ederek efendim projesi tutmadı, riski göze almadı. Yok aslında Allah da işini bilmiyordu, bilmem ne. Bu ifadeler, bu dil tamamıyla Tanrı'yı bir insan düzeyine indirgemedir. İnsan gibi görmedir. Bu Grek ve Hristiyanlık kültüründe olan bir şey. Bu tevhid inancıyla bunların bütünleşmesi, var olması mümkün değildir. Bırakın bir ilahiyatçı, bir Müslüman, yani ilahiyatçıysa ciddi bir zihin kaybı yaşıyor o zaten. Zihni kaymış bir Müslüman, yani bizim inancımızda dediğin gibi, yani İhlas suresinde değil mi? Ortadadır,
evet.
Vasıflarını ortaya koyar. Nedir biliriz. Bu şeyden sonra modern dönemde Hristiyanlıkla birlikte farklı bir deformasyona uğradı bu defa. Aslında yine hep insan düzeyine çekme, insan gibi algılama. Yani antropolojik bilinç bir biçimde var. Farklı biçimleriyle devam ediyor. İlk Greklerde antropolojik biçim uygulanıyor ama daha antropoloji bir bilim değil.
Evet.
Antropolojinin felsefi bir yaklaşım olarak ortaya çıkması Hegel'le birlikte başlıyor. Hegel antropolojik felsefenin kurucusudur. Antropoloji temellerini atan bir filozoftur. Ve Tanrı'yı da bu çerçevede tanımlar. İnsan bilincinin bir yansıması olarak görür. Beşeri bilincin, tarihsel bilincin bir algılaması olarak görüyoruz.
Yansıma ve yanılsıma.
Yansıma ama tabii evet. Bu yansıma aslında bir yanılsama. Yanılsamadır.
Evet.
Yani insan
kendi icat etti diyor yani.
Kendisi icat ediyor. Kendisi icat ettiği için de bu bir yanılsamadır. Yani antropolojik bilincin içinde çıkan bir yanılsamadır. İnsan bilincinin oyunları vardır. Hani nasıl akıl oyunları deniyor ya, evet. Meşhur bir film vardı.
Evet.
İzlemişsiniz evet. Akıl oyunları. Akıl ona oyunlar oynuyor. Bilinç de bize oyunlar oynuyor. Biz İslam literatüründe bilincin bize oyunlar oynamasına ne diyoruz? Nefsimize uymak diyoruz. Zanla hareket etmek diyoruz. Şeytana kulak vermekle diye tanımlıyoruz. Dini literatürde farklı bir şey kullanıyoruz. Farklı ifadeler kullanıyoruz. Ama temelde bunlar antropolojik bilincin gölge oyunlarıdır aslında. Yanılsamalarıdır. Ve bu Marx ve Hegel'i tamamıyla ateist bir konseptle yorumlayan Feuerbach ve Marx gibi, Nietzsche gibi insanlar yeni bir aşamaya ulaştılar ve ateistleştiler. Tanrı yoktur. Tanrı aslında insan bilincinin yansıması değil, insan bilincinin insana verdiği bir oyundur, bir yanılgıdır, bir gölgedir. Dolayısıyla Tanrı yoktur dediler. Yani bizim artık adam Feuerbach Hristiyanlık üzerine kitaplar yazıyor. Ama aslında Hristiyanlık üzerine yazdığı kitaplar Hristiyanlığı yerin dibine batıran, tanrısızlığı, ateizmi yayan bir tutuma sahip.
Ve onlar da bir şekilde tanrısal bir saltanatı da bir alternatif olarak sundular değil mi hocam? Şimdi İşçiler orada, birleşsin dediler, tabii, yeryüzü cennet olacak dediler.
Tabii Marx.
Din üretiyorlar aslında.
Marx, Nietzsche özellikle ikisi tanrıyı ezeli ve ebedi varlığı reddederken, bir otoriteyi reddederken insanların inandığı peşine gitti. Bunu reddedince ne koydular yerine? Bizim peşimize gelin. Biz büyüyüz. Bizi duyun, bizi görün. Yalancı peygamber oldular yani o nedenle. Yani şeyde Nietzsche'de mesela üstün insan teorisi nedir yani? Sadece güce tapıyor. Güç bir değer, ölçü. İyi ve kötü diye bir şey yok. Sen güçlüysen büyüksün, kudretlisin. Bugün dünyanın yaşadığı o nedenle Nietzsche dedim. Günümüzde bakın biraz önce tartıştık, güç dedik. Çin diyor ben güçlüyüm her şeyi yaparım. Amerika diyor ben güçlüyüm her şeyi yaparım. Rusya diyor ben güçlüyüm her şeyi yaparım. Aslında hepsi Nietzsche'nin çocukları durumuna gelmişler. Güce tapıyorlar.
Evet.
Bu Allah düşüncesinden kopmanın getirdiği bir şey ve Allah düşüncesi kopunca kendilerini haşa Allah'ın yerine koyma bir tutumu var.
Evet. Hocam biraz da şimdiye gelirsek yani
evet, şimdi postmodern
zamanlarda yaşadığımız söyleniyor. Yani evet. Yaşadığımız dönem bu şekilde adlandırılıyor. Modern sonrası insan bilinci daha büyük bir kaosun içinde. Yani evet. Aslında üçüncü safhadayız
üçüncü
bu manada.
Safhadayız şimdi. Bilincin üçüncü safhası.
Yani o Grek septisizmi şüpheciliğiyle yani bu evet. Modern zamanların nihilizmi evet. Ve narsisizmi yani hiçlikçiliği ve o
bencilliği ben
işte generation evet. Me diyorlar evet. Ya hocam şimdi evet, ben evet. Nesli diyorlar.
Çok doğru.
Bunlardan da yeni bir bilinç doğuyor.
Evet. Evet.
Artık bu da böyle kendine tapma değil mi hocam?
Tabii
kendini
ki.
Merkeze
resmen
koyma.
Resmen bu kendine tapma. Yani nasıl?
Aslında Marx'ın ondan sonra Feuerbach'in ya da evet. Hegel'in aslında tam ifade edemediği şey şu an fiili olarak gerçekleşmeye
yani
başladı.
Yani onlar biraz daha büyük adamlar.
Büyük adamlar.
Evet. Mesela Hegel Napolyon'u dünyayı kurtaracak bir kahraman görüyor.
Evet.
Şimdi ise biraz daha farklı bir şey oldu. Hakikaten nihilizmle, septisizmle birleşti. İnsanlar diyor ki ben büyük bir kahraman mahraman görmüyorum, tanımıyorum. Sınıfmış, lidermiş, şuymuş. Ben kendim diyor büyüğüm. Tamam mı? Ben kendim kahramanım. Ben kendim tanrıyım. Ben nesi diyor ya.
Evet.
Yani varlığın merkezine benliğini koyuyor ve benliğini yüceltiyor. Tıpkı sosyolojide biliyorsun Durkheim toplumun kendine tapmasıdır. Yani toplum diye dini tanımlıyor ya.
Tabii din toplumun içinden çıkıyor.
Evet çıkıyor kendine tapmasıdır diyor. Burada da aslında İnsanın bu benliğin bu kadar öne çıkması insanın kendisine tapmasının bir ürünüdür bakın. Kendisiyle ilgili ilk defa insan doğum gününü kutluyor tarihte belki. Azizlerin, peygamberlerin vesaire doğum günlerini kutlama değil, kendi doğum günlerini kutlarıyor. İlk defa insan diyor ki bu benim görüşüm ama ben böyle istiyorum. Bakın çok duyduğumuz bir şey, benim isteğim, benim doğrum. Doğru bir tane
ol. Ya da başkalar ona olmaz. Kendin ol diyor hocam.
Tabii. Kendin ol diyor. Şimdi belki kolektivizmi aşmak için bireyi önemsemek mutlaka gerekli. Ama bence bu ondan öte bir şey. Dediğin gibi bu ben kuşağı meselesiyle ilgili bu narsizmle, bencillikle, benliğin tapınılacak bir biçimde yüceltilmesiyle ilgili bir mesele.
Ve bu... Cemiyetten, cemaatten de kopardı insanı değil mi hocam? Bireyselleşme de ortaya çıktı. Sen kazan, sen başar, sen mutlu ol, sen gez, sen tüket.
Bu ne vatana inanır, ne devlete inanır, ne topluma inanır, ne cemaate inanır, ne mahalleye inanır. Bu sadece kendisine inanır. Bu bizim için bugün yaşadığımız büyük bir yıkımdır. Bakın, İslam'da Sufiliğin en büyük meselesi nedir? İnsan benliğinin ıslah edilmesi.
Evet.
Şu an yine karşımıza çıkan o. Çünkü en büyük yıkım şu an benlik alanda yaşanıyor aslında.
Evet. Hocam diyorsunuz ki birkaç güzel cümle de okumak isterim burada. Güzel ifade etmişsiniz. Varlığını yani günümüz insanı kendisiyle başlatıyor ve yine kendisiyle bitiriyor. İnsan Tanrı tasavvurunun tamamen benliğe aktarıyor. Büyük bir ego, büyük bir megalomanlık ve büyük bir narsisizm. Sadece kendisini düşünen bir benlik. Aile, toplum, başkaları onun umurunda değil. Ahlakın getirdiği toplumsal mesuliyete karşı inançsızlık ve kayıtsızlık söz konusu. Kişisel gelişimci, Tanrı insan papazları. Her sabah ayna karşısına geçerek ben ne kadar önemliyim diyerek mutlu olun diyorlar. Başarın, kazanın ve mutlu olun. Tenin baş döndürücü hazında ve hızında tinin sakatlanması.
Aynen.
Gerçekten hocam yani tini ruhun tene hapsediyoruz. Tin sakatlanınca insan Tanrı bütün kudreti kendinden menkul görüyor. Yıkıcı yaratık yani yıkıcı benlik buradan doğuyor. Hatta siz Joker filmini de izlemişsiniz hocam. Onu da diyorsunuz. Joker filminin karakteri bunu çok çarpıcı bir biçimde temsil eder diyorsunuz. Halbuki bizim inancımızda değil mi hocam? Yani yaratıcı, Allah tektir. İnsan bilincinin ötesindedir. Bizzat o bilinci o insanı o yaratmıştır.
O yaratmış yani. Yarattığı şey tabii, kim oluyor ki kalkıp onu tanımlasın yani?
Ezeli ve ebedidir. Yani dolayısıyla bu... Tabii bir de şey de var değil mi hocam? Son olarak onu da sizden rica edeyim. Yani o batı bilincinin o sürekli o ilerleme anlayışı bu manada o yaratıcı fikrine de uyarlanmaya çalışılıyor.
Tabii aynen öyle. Yani Tanrı'nın hep ilerleyerek var olduğu.
Ezeli bir Tanrı anlayışı olamaz, onun da gelişmesi gerekiyor.
Onun da gelir. Aynen öyle. Evet. Çok doğru.
Onu da bir satır arası çok yazmıştınız. Doğru. Şimdi aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel yazılarınız için, kıymetli değerlendirmeleriniz için. Değerli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.